gibi.
Ha, birbirinizle çekişmeyin.
Vela yani tenazam. Bir ihtilafa düşmeyin diyor biz, Müslümanlara evet. Kendi aranızda.
Evet, kendi aranızda ihtilafa düşmeyin. Birbirinizle didişmeyin. Nizanız olmasın. Nizalaşmayın. Kavga etmeyin. Niye? Ne olacak ederlerse? Üzgünüm. Şimdi ediyorlar işte yani. Müslümanlar mezhep savaşları veriyor. İslam tarihinin çeşitli dönemlerinde de pek çok defa bu mezhep savaşları yaşandı maalesef. Diyor ki yapmayın bunu. Birbirinizle didişmeyin. Ne olur? Fetefşelu. Dağılırsınız diyor. Yani gücünüz kaybolur. Ve tezeberi hüküm. Rüzgarınız gider. Siz kendi gücünüzü kaybedersiniz. Rüzgarınız gider. Birbirinizi tanıyacak kokularınız kalmaz. Birbirinize yabancılaşırsınız. Ötekileştirerek artık bir ve beraber olmanın verdiği huzuru hayatınız boyunca artık yaşayamazsınız. Âl-i İmrân suresinin 102-103. Ayetlerinde de yer alır. 105. ayetinde de yer alır. Bu buyruk.
Enam'da da var.
Enam suresi 159. ayet tam bu konunun berceste ayetlerinden bir tanesidir. Onu kardeşlerimle paylaşmak isterim. 6. surenin 159. ayetinde diyor ki Allah-u Teala İnnellezîne ferrakû dînehum. Dinlerini parça parça edenler. Ve kânû şiyan. Kendileri de grup grup bölünenler var ya leste minhum fî şeyin. Senin onlarla hiçbir işin yoktur. Diyor. Peygamberimize diyor. Ben bunu hatırlatırken diyorlar ki bu ayet müşriklerle alakalı. Kardeşim, dinlerini bölük pörçük etmek Allah'ın yasakladığı bir işlemdir. Bunu Yahudi de yapsa yanlıştır, Hristiyan da yapsa yanlıştır, müşrik de yapsa, müşriklerin de dini var. Millet müşrik denince bunların dinsiz olduğunu zannediyor. Halbuki kendilerince geleneğe dayalı bir dini öğreti onların hayatında vardı. Onlar bölündükleri için Allah-u Teala dinlerini parça parça edip kendileri grup grup bölünenlerle senin hiçbir işin yoktur derken buradaki mesajı aslında bize veriyor. Müslümanlara demek istiyor ki dininizi bölük pörçük yapmayın. Gruplara ayrılmayın. Yoksa peygamberden ve onun davasından ayrı düşmüş olursunuz. Bu ayeti kerimeyi Rum suresi 30. 31. ve 32. ayetle de ilişkilendirerek anlatmak lazım ki o ayette Allah-u Teala diyor ki فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَن۪يفَ. Sen yüzünü, benliğini hanif olarak, hanif Allah'ı birleyici demek. Allah'ı birleyici olarak yüzünü, benliğini dine çevir. Yani فِطْرَةَ اللّٰهِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Allah'ın bütün insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir diyor. Onu peygamberimize diyor ve elbette onun şahsında hepimize söylüyor. Sonra 31. ve 32. ayetlerde diyor ki وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Şu müşriklerden olmayın ki مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ. Dinlerini bölük pörçük ettiler. وَكَانُوا شِيَا. Kendileri de gruplar halinde bölünüp parçalandılar. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Her bir grup da kendi elinde bulunanla mutlu oluyor. Yapmayın bunu diyor. Şimdi bunu bizim Müslüman dünyaya getiriyoruz. Müminun suresinin 51-52. ayetleri var. Çok nefis bununla alakalı. Diyor ki Allah-u Teala İnne hazihi ümmetüküm ümmeten vahideten ve ene rabbüküm fettekûn. Bu ümmetiniz sizin tek bir ümmettir inananlar, peygamberleri ve müminler. Rabbinize, ben sizin Rabbinizin, bana karşı duyarlı davranın. Buna rağmen diyor ki Allah-u Teala فَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرَى. Kendi aralarında işlerini bölük pörçük edip kendilerine özel metinler oluşturdular. Kendi kitaplarını meydana getirdiler. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Bunların her biri de sahip olduğuyla mutlu mutlu duruyor. Şimdi üzerine alınmıyor ya bugünün Müslümanları. Ben de onlara diyorum ki kardeşim, grubunuzda, cemaatinizde, mezhebinizde, neyse tarikatınızda hangi kitabı okuyorsunuz? Okuduğunuz kitap ne? Mesela din adına nereden besleniyorsunuz? Her birinin kendini ait hissettiği bir kitap okuma listesi belirliyorlar. O listelerin içerisinde Allah'ın kitabı yok. Olsa bile Allah'ın kitabına sadece böyle anlaşılmadan okunan bir kitap muamelesi yapıyorlar. Bu ümmet böyle garip bir hale geldi. Kur'an'ı anlamadan dirilere okuyor. Kur'an'ı anlamadan dirilere okumalarının ötesinde anlayamayacak olan ölülere de okuyorlar. Ama başka kitapları anlayarak okuyorlar. Mesela hadisleri anlayarak okuyor ama ayetleri anlamayarak okuyor. Burada bir çelişki, bir çarpıklığın olduğunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki hadisleri nasıl anlayarak okuyorsanız Allah'ın kitabını daha öncelikli olarak anlayarak okumak durumundasınız. Çünkü anlarsanız bu tefrika denen illete, bu bölünüp parçalanma denen vahşete, dehşete düşmeyeceksiniz. Böylece sizi bir ve beraber gören düşmanlarınız size karşı diş bileyemeyecekler. Size bir kötülük yapmayı akıllarının ucundan dahi geçirmeyecekler. Siz tevhide inanan insanlar vahdet dediğimiz birlik duygusuyla kendi varlığınızı hayatınızda ortaya koymaya özen gösterin. Bu ayetler bize bunları işaret ediyor.
Peki şimdi hem dedik Enfal suresi hem dedik Tövbe suresi. Evet. Ben şimdi Tövbe suresine geçeceğim. Enfal suresine tekrar döneceğim. Sadakanın verilmesi gereken grupları bahseden 60. ayet-i kerimesi Tövbe evet. suresinin bunu konuşalım istiyorum. Ama galiba bu ayet-i kerimede de Allah-u Teala bu sıralamayı galiba münafıklar Hazreti Peygamber'e itiraz mı ediyor? Dalga mı geçiyorlar sadaka verdiği evet. gruplar üzerinde? Biraz bunu da anlatalım hocam.
Evet. Tövbe suresi aslında 129 ayetlik bir sure ama onun ilk 93 ayeti bu cüzde yer alıyor. Tevbe suresinin başında besmele yok. Kısa onu bir anlatın kısaca bir söyleyeyim.
Buyurun,
çünkü niye besmele yok? 114 surenin 113'ünün başında besmele var. Bunda yok. Hı hı. Yazılmamış. Bunun elbet bir sebebi vardır. Yani o sebebi bilmek lazım. Bazıları diyor ki Enfal suresinin devamı gibi olduğu için başında besmele yoktur. Hayır, bu doğru olamaz. Çünkü Tevbe suresi Enfal suresinin devamı gibi filan değildir. Aralarında yıllarca bir zaman farkı vardır. Zaten konu farkları da vardır. Bu bir devam ile izah edilemez. Bu surenin yani Tevbe suresinin birinci ayetinde, üçüncü ayetinde ve beşinci ayetlerinde bir meydan okuma var. Ve Müslümanlarla savaş edenlere karşı savaş buyruğu var.
Uyarı var.
Uyarı var, ultimatom var. Uyarının, ultimatonun ve savaş açanlara karşı savaşılması lazım geldiğinin söylendiği surenin bağlamından bu surenin başında besmele, ki besmele Rahman Rahim, merhamet sahibi Allah'ın adıyla diye başlamak bu surenin ilk ayet grubuna uygun düşmeyeceği için surenin başına besmele yazılmamıştır. Bunu bir ek bilgi olarak kardeşlerime ifade etmiş olayım. Şimdi Ramazan ayının içerisindeyiz. Bu ayın en önemli ayırıcı özelliklerinden bir tanesi
sadaka ve zekat.
Ya yardımlaşmanın öne çıkartılmasıdır.
Ki her ay yapmamız gerekiyor.
Bu ayda öğrenmek, 11 ayda uygulamak. Bu ayda da uygulamak ama 11 aya da bu uygulamayı yaygınlaştırmaktır arzu edilen. Fakat ilginçtir. Yani Allah-u Teala sadakalar o ayette yorumlarken insanlar bunların zekat olduğunu söylüyorlar. Ama ayet-i kerime bunu, bu ayette zekat kelimesini kullanmıyor. Burada sadaka kelimesini kullanıyor.
Evet.
Şimdi bizim kültürümüzde zekat vermek farz, sadaka vermek sünnettir diye kabul ediliyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e göre zekat vermek de farzdır, sadaka vermek de farzdır.
Yani Yüce Allah'ın bir emri, olarak. Yani
ayetin evet. sonunda öyle diyor zaten. Feriyadaten minallahi. Allah'tan bir farz olarak bu böyledir. Dolayısıyla Allah'tan bir farz demek Allah'ın bir buyruğu demektir. Peki sadaka ne demektir? Bizde sadaka böyle fakirlere verilen, işe yaramayan, kenarda bucakta kalmış paranın en küçüğünden oluşan, kullanılmayan bir takım eşyanın garibanlara verilmesi.
Hatta paranın üstü başımı gözümü sadakası olsun diye. Böyle evet, üstü.
Paranın üstü veriliyor. Paranın evet. kendisi verilmiyor işte yani. Üste bozuk para veriliyor. Bozuk paralara aslında bozulmak lazım yani. Bozuk parayı niye veriyorsun? Ali İmran suresi 92. ayette diyor ki Allah-u Teala en çok sevdiğiniz şeylerden dağıtın dağıtmadıkça iyiliğe ulaşamazsınız diyor. Bizimki en küçüğünü veriyor yani.
Evet.
Hangisini sevdiğini işte biz de karıştırıyoruz.
Ya da eskisini püsküsünü veriyor. Kendi beğenmediğini.
Beğenmediğini. Çünkü Bakara suresinin 267. ayetiyle ilgilenmiyor beyim. Bakara suresinin 261. ayeti ile ilgilenmiyor yani. Ali İmran suresinin 92. ayeti ona inmemiş. Sadaka aslında bir Müslümanın iman iddiasındaki sadakatinin görüntüsüdür. Sadaka, sıdk, sadakat, sadık, sıddık gibi kelimelerle aynı kökten gelen bir kavramdır. Sadakada en önemli unsur insanların iman iddialarındaki sadakati neyse sadakalarının görüntüsü öyle şekillenmelidir. Ve bu bir farz eylemdir. Yani kelimenin anlamıyla farz olduğuna önceden dikkat çekeyim. Sonra kime verilmesini Allah-u Teala istiyor onu sayıyor ayet-i kerimede. 8 grup sayıyor. Şimdi bu 8 gruba bakalım kimler giriyor burada. 1. İnneme sadakatü. Muhakkak ki sadakalar şunlar içindir. Lil fukaray. Bir fakirler. Sadaka verilecek olan insanlar fakir olacak. Sonra
düşkün.
Vel mesakini. Miskinler. Miskin Türkçe'de düşkün. Böyle şey gibi kullanılıyor. Böyle tembel tembel yatanlara derler. Miskin ama Arapça'da o demek değildir. Mesakin, miskinler yani öğününü dahi geçiremeyecek kadar darda, zorda olan insanlar. Hı-hı. Hatta fakirlik kendisinde...
Mesela hasta çalışamıyor, bakanı yok gibi değil mi?
Diye düşünebiliriz. Şunu da düşünebiliriz. Miskin kelimenin kelime kökünden dolayı diyorum bunu. Miskin fakirlik kendisinde mesken tutmuş insan demektir. Hatta Beled suresinde anlatılıyor ki miskin aslında açlıktan karnı toprağa adeta yapışmış insan anlamına gelir. Dolayısıyla sadakaları verirken bunları özene bezene gözetmek gerekir miskinleri. Önce fakirler beraberinde. Sıralamada illa birincide o olacak filan. Bazen son 8. sıradaki daha elzem olur. Onu öne alırsınız. Mühim olan sadakalarınızı burada sayılan 8 gruba hasretmenizdir. Onlara vermeye çalışmanızdır. Fakirler, yoksullar vel amilin aleyha. Bu zekat toplama işlemiyle meşgul olan görevliler. Ama bunların da fakir olması lazım. Kendisi zengin ise birinci sıradaki fakirlik tutmuyorsa geri kalan işlemez
ama
yani.
Ama şu an mesela bizim günümüzde zekat toplama memuru yok ki.
Yok işte yok.
Ne var oğlum ne olacak onun yerine?
Maalesef yok işte. Keşke olsa bu iş hani bir devlet politikası olsa keşke. Yani insanlar garibanların durumlarıyla ilgilenecek bir teşkilat, bir kurum meydana getirseler garibanları destekleme anlamında bir hani
zekat toplama kurumu gibi. Sadaka ve zekat toplama kurumu.
Evet. Bu yapılabilir. Hani devletin aldığı vergiler bazen zekat sayılır mı diye soruyorlar. Sayılır diyenler oluyor ama ben asla o konuda öyle düşünenler gibi düşünmüyorum. O vergi vatandaşlık görevidir. Zekat ve sadaka dindarlık görevidir.
Herkes vermiyor mu?
Veren için söylüyorum. O da madem bunu verdik ikisine sayılsın diye. Öyle değil.
Yani ben öyle demiyorum ama sayılsa iyi olur diyorum yani.
Ben sayılmamalıdır kısmındayım çünkü tamam. Verginin verene dönen tarafı vardır. Zekat ve sadakanın verene dönen maddi tarafı olmaması lazım. Onun sevabı ona gelmesi lazım. Vergilerden en zengin de yararlanıyor hizmet olarak. Hı hı. O başka bir şeydir. Hani onu infak gibi düşünebilir. Hı hı. Zekatı ve sadakayı vergi gibi düşünmemek lazım. Vel müellefeti kulubun. Çok kıymetli bir kavram bu. Sen onu bilirsin yani.
Kalpleri İslam'a ısındırılmış olanlar.
O ısındırılacak olanlar diye anlatılıyor. Yani kalpleri İslam'a ısındırılacak demek hani henüz Müslüman değil ama bunu ona verirsek ısınır. Kardeşim verdin ha ısınmadı ne olacak? El müellefeti kulubun. Kalıp olarak kalpleri ısındırılmış demektir. Bu nedir biliyor musunuz? Bir insan Müslüman olursa onun toplumsal hayatta herhangi bir tek başınalığa, yalnızlığa, terk edilmişliğe maruz bırakılmayacağını, ona toplumun mutlaka sahip çıkacağını, kalplerinin ısındırılmışlığının dünyevi bir takım sonuçlarının bulunacağını onlara göstermek ve onları sahipsizlik duygusuna düşmekten kurtarma işlemidir bu. Yani ısındırılacak olanlara verilir mi? Verilir de ona infak derler. Ona zekat ve sadaka demezler. Ayrımı iyi yapmak lazım. Dini olmayana da yardım edilir. Çünkü fakirin dinlisi dinsiz olmaz. Onlara yapılacak yardım infak kaleminden onlara yardım yapılır. Ama zekat ve sadaka denen adı belirlenmiş olanların Müslüman olanlara yönlendirilmesi bir zorunluluktur. Ayetten bu anlaşılıyor. Dördüncü sırada bu var. Beşinci sırada ve fir rikabi diye bir ifade var.
Kölelere mi?
Ha, kölelikten kurtulmak isteyenlere.
Özgürleşmek istiyor ama şu an köle de yok.
Oo, çünkü adına köle denmiyor ama köleliğe rahmet okutacak bir sürü uygulamalar var. Yani insanların can evinden onları bağlayan nice sistemler var. Yani çağdaş modern kölelik eski köleliğe rahmet okutacak kadar vardı.
O çizgiden, çerçeveden bakın hepimiz köleyiz yani.
Yani işte böyle ama
kapitalizmin kölesiyiz.
Şimdi mesela tanıdığımız insanlar var. İşte birine gidip çalışıyor. İşte onun yanında kalmış. Artık her tarafıyla ona bağlı. Ne oradan ayrılabiliyor? Ayrılsa zaten hayata tutunamayacak. Pek çok ekonomik, sosyal hayatın içerisinde problemleri var. Böylelerine şeklen, ismen köle denmese bile yani psikolojik olarak, sosyolojik olarak onların durumu köle gibi bir durum arz edebilir. Onlara yardım etmek lazım. Bugün yok, burada yok ama başka yerlerde var. Bugün burada yok, yarın olur. Hani kölelik pazarlaması yapanlar da var. Kölelik ve cariyelik üzerinden edebiyat geliştirenler de var. Bunu İslam inanışı bu Müslümanların gündeminden çıkarmak istiyor. Köle olanlar varsa o köle olanlar kölelikten kurtulsunlar diye onlara yardım edilmesi. Kur'an'da 10 tane konu başlığı var. Kölelik ve cariyeliğin bitirilmesine dair Kur'an'ın öngördüğü 10 tane prensip var. Bir tanesi de budur. Sadakaların onlara verilmesi ve onların kölelikten kurtulması için bir yardım kaleminin işletilmesi gerekir. Bu beşincisi. Altıncısı vel harimine, borçlu insanlar. Borçlu insanlara yardım etmek lazım. Adam diyor ki borcum var. Borcum var da karşısındaki malın ne? Adam hep borcundan konuşuyor ama malından konuşmuyor. Halbuki malıyla borcunu yan yana getirdiğiniz zaman borcu fazlaysa malından o fakir sayılır. Ama bizde malı saymıyor, borcu sayıyor. İşte araba aldı, borcu vardı. Almasaydı kardeşim. Yani gününü, öğününü geçiremeyecek milyonlarca garibanın olduğu memlekette araba aldığı için borcu olmaya bu İslam, bu Kur'an'ın anlattığı borç kalemi bunlar onlar için söz konusu değildir.
Ne kapsıyor borç kalemini? Mesela çoluğunun çocuğunun rızkı için, eğitimi için, ha, evini, tamam, barkını, barınabilmek için borç, tamam, içinde yüzenler.
Tamam. İşte onlar fakir.
Tabii, aynı zamanda o mümin de olacak ama değil, evet, mi? Buraya kadar
zekat
gelene kadar.
Zekat ve sadaka.
Evet.
Zekat ve sadaka verilecekse karşıdakinin mümin olması gerekir. O beklenir. Diğerlerine de yardım etmek lazım elbette ama onlara yapılan yardımın kaleminin adı infaktır. Bu biraz daha İslam'ın Müslümanları öne çıkartan, onları sahipleniciliğini ortaya koyan bir yaklaşım unsurudur.
Yani müstakil ibadet aslında Müslümanlara,
evet,
has.
Evet. Ama sadece zekat ve sadakası, hı-hı, böyledir. Diğer tarafı da İnfak herkese başka yöneliktir. Tamam. Evet. Vel garimine, işte dedik borçlular. Bu borçlularla alakalı bir şey daha söyleyeyim. Bir de Karz-ı Hasen diye bir şey var. Karz-ı Hasen. Karz-ı Hasen Allah rızası için borç vermek diye ifade ediliyor. Bu da doğru değil. Allah rızası için borç vermek değil. Allah'a borç vermek. Yani karşılığını insandan almayacak. Karşılığını Allah'tan bekleyecek. Budur Karz-ı Hasen. Daha iki insan arasındaki gariban, biri çok mağdursa ona yapılan yardımın ondan geri alınacak haline borç vermek derler. Bu Karz-ı Hasen borç vermek değildi. Bu Karz-ı Hasen kişiye karşılığını ondan beklemeyecek şekilde yardım etmektir. Karşılığını Allah'tan beklemektir. Bunun adına Karz-ı Hasen deniyor. Güzel borç. Ondan sonra
yolcu.
Refi sebilillah, Allah yolunda olanlar. Allah yolunda olanlar ifadesi içerisinde şey var. İlim tahsil edenler, ne bileyim Allah için cihada çıkanlar, Allah için herhangi bir fedakarlıkta bulunanlar, ne bileyim, vakıf kurma, dernek kurma, garibanları destekleme, talebelere, öğrencilere destek olma, araştırma merkezi kurma, laboratuvar kurma, hastane yapma, yani Allah yolu diye ifade edebileceğiniz işlere bu tür hayırlar, sadakalar verilebilir, verilmelidir. Bu yedincisi. Bir de Vebnis Sebil var. Yolun çocuğu, İbnüs Sebil yolun çocuğu demektir. Yolun çocuğu yolda kalmış diye anlaşılır genellikle.
Ben de doğrudur. Yola çıkacak yolcu olarak düşünmüştüm.
Bu yolda kalmış diye. Hani artık kendi yerinde değildir, başka yerlere gidiyordur, bir çaresizlik vardır. Onlar hani konaklama yerlerinde, işte ne bileyim, eskiden hanlarda, kervansaraylarda, şurada burada durup kimsesizlik duygusuyla yaşayanlar bunlar. Ama artık bunların kapsamını genişletmek gerekiyor. Neye evireceğiz bunu? Mesela şimdi yolun çocukları ifadesi bence bugünün dünyasında en çok mesela köprü altı çocuklarını içerir. Onlara sahip çıkmak lazım. Yani sokak çocukları var. Pek çok kimsesizlerin sokaklarda yatan pek çok örneği var. Ne bileyim, bunların meskun kılındığı güçsüzler yurtları var. Onlara ekonomik anlamda yardımcı olmak hep İbnü's Sebil dediğimiz kavramın kapsamı içerisinde düşünülebilecektir. Ayetin sonunda özellikle feridaten minallah buyurularak bunun aslında Allahü Teala'nın insanlara yönelik bir farzı olduğu ayetin sonunda hükme bağlanmıştır.
Şimdi hocam yine 10. cüzde, evet, Tövbe suresinin içinde 24. ayet-i kerimede
24
evet, Hazreti Peygamber'in ve Hazreti Allah'a olan sevginin önüne hiçbir sevgi gönlümüzde koymamamız gerektiği vurgulanıyor.
Evet.
Hep de şöyle denilir, yani yaygın inanışta, eğer işte gönlüne daha büyük bir sevgi alırsan hep onunla imtihan olursun gibi. Bu ayet-i kerimeyi de biraz sizden dinleyelim.
Evet.
Son 3 dakikamız bu arada.
Ayet-i kerime tabii 3 dakikaya biraz zor sığar ama genel hatlarıyla ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim böyle bir sevgi ahlakı öğreten de bir kitaptır. Yani sınırsız sevgi üzerinden insanlar dünyaya, dünyalıklara meyledip kendilerini buraya bağlı hissetmesinler istenir. Çünkü aşk düzeyine varan, tutku düzeyine varan sevgiler başka gerçekleri görmenin önüne engel olabilirler. Bir süre sonra hani aşkın gözü kördür derler, aşıkın gözü kördür. Niye? İşte görmez, başka bir şey görmez, kilitlenmiştir, oraya gider. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam'ın çok nefis bir hadisi var. Ben o hadise bayılıyorum yani. Diyor ki, sevgi ahlakını öğretirken diyor ki, tabii onun Mümtehine suresinin 7. ayetini tefsir olarak söylüyor. Ama biz onu hayatın her alanında değerlendirebiliriz, düşünebiliriz, uygulayabiliriz. Diyor ki, ahbib habibeke hevnemma asa en yekune bagidake yevmemma ve abgiz bagidake hevnemma asa en yekune habibeke yevmemma. Yani sevdiğini ölçülü sev. Gün gelir onu sevmemen gerekebilir. Sevmediğine karşı ölçülü davran, gün gelir onu sevmen gerekebilir. Böyle olunca,
evet,
bir gün hani daha az seveyim diyebileceğin her şey olabilir ama bunların içerisinde haşa Allah'ı daha az sevmek bir Müslümana asla yakışmaz. Resulullah'ı daha az sevmek bir Müslümana asla yakışmaz. Ve Allah yolunda cihadı, o 23. ayetteki cümlelerden biri de odur. Allah yolunda cihadı, yani Allah yolunda fedakarlık yapmayı hiçbir şeyin altına, aşağısına ya da dengine getirmemek gerekir. Müslüman olmak sevginin zirvesine Allah'ı yerleştirmeyi gerektiriyor. O okuduğunuz, sözünü ettiğiniz 23. ayette de Allah-u Teala çeşitli şeyler sayıyor. İşte babalarınız, çocuklarınız, eşleriniz, aileleriniz, yakınlarınız, kazandığınız ticaret eşyası, efendim,
hısım akrabanız, kardeşleriniz
ve
mallarınız,
içinde huzurlu huzurlu durduğunuz meskenler. Aslında o nokta nokta demektir. Şimdi düşünün, işte eurolar, efendim, dolarlar, arabalar, evler, arsalar, dükkanlar, bilmem ne, neyse yani. Çocuklar, kendi babanız, kendi çocuğunuzu Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda fedakarlık yapmaktan daha çok sevmeyeceksiniz. Severseniz bunlara olan sevginiz sizi asıl yükümlü olduğunuz Allah'a sevgi noktasında sizi yaya bırakabilir. Bu da ayetin sonunda haber verildiği üzere Allah'ın emrinin, yani Allah'ın azap emrinin gelmesine kapı aralayabilir. Elbette diğer şeyler de sevilir ama sevgiyi tadında bırakarak neyi ne kadar sevmek lazım geldiğinin ölçüsünü iyi belirleyerek Bakara suresinde ifade edildiği gibi vellezine amenu eşeddu hubben lillah, iman edenler en çok Allah'ı sevmelidirler. Bu gerçeği göz önüne alarak sevgi ahlakını ahlakımız edinmeliyiz'i öğrettiğini düşünüyorum.
Pekala, ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Efendim sizlere çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kur'an'ın yolunda programımızın bu akşamlık sonuna geldik. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Yarın yine görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.